Ayrım 30, sayfa 250. Göçmenler vardıkları yerde bir süre ağızlarını açmazlar. Bu bekleyişin anlamı yoktur. Ne kurnazlığı vardır, ne korkusu. Sadece fırsat kolladıklarını gizlerler. İlk önce kibirli olmayı bırakırlar. Ahlak eksikliğinin ilk adımı budur. Kavala. Kavala'daki jandarma karakolunda hazırlıklar sona yaklaşmıştı. Kumandan biraz gururlu, biraz telaşlıydı. Emirleri yerine getirecek kadar yetişmiş adama ayırmış, her birine neler yapacaklarını uzun uzadıya anlatmıştı. Tedirginliği her halinden belliydi. Adamlarına güvenemiyordu ki, aynı şeyi sabahtan beri 5. kez tekrarlatıyor ve tek şeyin unutulmasını istemiyordu. Baskın planı fazla ince iş istemiyordu. Tedbirli olunması yeterliydi. Kırbacıyla çizmesine vurarak dolaşıyor, talim verdiği gençleri seyrediyordu. Derme çatma gençlerden oluşan birlik neredeyse çocuk denecek yaştaki köy gençleriydi. Bunlara laf anlatmak kolaydı. Anladıklarından emin olmak zordu. Atina'dan haberler geliyor. Türkiye'den bir kafile yola çıkmış. Onlara ev lazım, arazi lazım, eşya lazım. Bir sessizlik belirdi. Baskın çavuşu gibi toplama gençlerin hiçbiri de anlatılanların gizlediği manayı kavrayacak konumda değildi. Çavuş umursamadı. Görev tarifini yeniden yapmaya başladı. Yakında ilk kafile yola çıkacak. Herkese sadece bir denk hakkı var. Sakın ganimet peşinde koşarak işi berbat etmeyin. Yorgo'yu dürtükledi. Hırçın ve düzensiz delikanlının kafasına dürüst olmayı yerleştirmek istiyordu. Mutlaka bir fire vereceğinden endişe ediyordu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Yorgo başını salladı. Niye salladığını bilmiyordu. Sadece işin başında ihtilaf çıkaran adam görüntüsü vermek istemiyordu. Baskınlar başlayınca bütün kuralların gevşeyeceğini ve o zaman istediği fırsatı bulacağını biliyordu. Şimdi sabır göstermesi yeterliydi. Çavuş yapılacak işlerin kim bilir kaçıncı tekrarını yapıyor, hala tam öğrenemedikleri kuşkusunu yaşıyordu. Önce adalardan başlanacakmış. Evlere, eşyalara ve hayvanlara zarar verilmeyecek. Gerisinin önemi yok. Yorgo kahkahaya başladı. Gereği olmayan bir şeyin bu denli ısrarında olmak, Yorgo'nun bütün dengelerinin bozulduğunu gösteriyordu. Çavuş sertleşti. Kırbacı havaya kaldırdı. Bir süre öyle durdu. Niyeti kendisini yormuştu, kolunu indirdi. Sırıtmanın sırası değil. Önce Aleko'yu sustur. Bunu becer, yeter. Şarköy. Güneş gökyüzünün tam ortasındaydı. İki kolunu iki yana açmış, doğudan batıya uzanan yönlerin hepsini kucaklamış gibi keyifliydi. Ayaklarının ucunda bekleyenler güçlerinin son noktasına gelmişlerdi. Etrafı bol hareli bir aydınlık sarmıştı. Denize yansıyan ışıklar mavi suları adeta bir beyaz çarşafa döndürmüştü. Erken bir uyku iştahıyla uzanıp günün keyfini çıkarmak sabahtan beri haber bekleyen bu çaresizlerin tek dileğiydi. Bütün gün yaşanan telaş sakinleşmiş ama sahiplerini bıktırmıştı. Uzaktan binanın cephesine bir tabelanın çakıldığını gördüler. Bina, hepsinin hatıralarında korkunun ve sevincin ortak değerlerini barındıran 100 yıllık hatıra derinliğiydi. Çoğu bu binada alfabeyi sökmüş, sayıların toplanmasındaki sevinçli çığlığı şimdi oturdukları bahçenin iri çınarları altında gür sesleriyle Şarköy semalarına yükseltmişlerdi. Ne olup bittiğini anlamak merakı hepsinin yüreğinde bir korku patikasının ucuna gelindiği hissini veriyordu. İçlerinden birkaçı yavaşça binaya doğru yürüdü. Bina asırlık güzelliğini koruyan bir kabadayı tavır içindeydi. Sanki bütün sütunlar, kapılar, camlar, çerçeveler bu talihsiz kalabalığın hepsini tek tek tanımış gibi gururluydu. 8 basamakla çıkıldığında geniş bir eşiğe varılıyordu. Kapının iki yanında iki Türk askeri nöbete durmuşlardı. Büyük kapının üzerine bir fener yerleştirilmiş ve kandilleri yakılmıştı. Sızan ışıktan kapının üzerine çakılan tabela okunuyordu. Trakya Muhacir İşleri Kumandanlığı Şarköy İrtibat Bürosu. Bina, Rumların çocuklarını gönderdikleri ilkokuldu. Şimdi jandarma kumandanlığının emrine verilmişti. Mübadele sevkiyatının bütün işlemleri bu asırlık binanın odalarında ve koridorlarında sonuçlandırılacaktı. İçeri girince geniş bir hole açılan kapıların hepsi birden görülebiliyordu. Büyük duvara Gazi Hazretlerinin fotoğrafı asılmış, iki yanına küçük duvar bayrakları konulmuştu. Orta masasının üzerine yerleştirilmiş geniş yüzlü sığ tepsinin içine Şarköy'ün o güzelim turuncu menekşeleri konmuş, aralarına bir renk cümbüşü yaratması için iri yapraklı kırmızı güller yerleştirilmişti. Holün karşılıklı iki büyük odasının kapı yanlarına küçük birer tabela çakılıydı. Birincisinde Müreffeh İrtibat Amirliği yazıyordu. İkincisinde Şarköy İrtibat Subaylığı yazısı okunuyordu. Altına daha küçük harflerle Yüzbaşı Bekir yazılmıştı. Yüzbaşı Bekir müdüriyet odasının heybetli masasına oturmuş, sırf seyir keyfi için şömineyi yaktırmıştı. Alevlerin oynak ışıkları duvarlara dalgalanan parlaklıklar yansıtıyordu. Sigara tabakasını almak için masanın gözünü açtı. Tabaka ve çakmağın yanında tabancası duruyordu. Bekir sigarasını yakarken kapısı açıldı. Yüzbaşı İhsan kapıdaydı. Arkasında genç bir adam duruyordu. Çok hiddetli şekilde hırpalandığı görülüyordu. Temiz, tendürüst kıyafeti belli ki bu kavgada yırtılmıştı. Yüzbaşı İhsan durumu açıkladı. Müreffeh'te Rum delikanlılar hadise çıkarmışlar. Baksana şunun haline. Bekir'in karşısındaki genç adam dimdikti. Hırpalanmıştı ama belli ki bu çatışmada karşısındakilere ağır bedeller ödetmişti. Müreffeh sahilinin en kuytu körfezindeki köyün muhtarıydı. Adına genç adam diyorlardı. Genç adamdı ama her halinden görmüş geçmiş bir geçmişin iftiharını taşıdığı belli oluyordu. Yüzbaşı Bekir doğruca kapıya yürüdü. Telaşla bağırdı. Sıhhiye! Geriye döndü, içini bir telaş kaplamıştı. Şarköy'e de sıçrayacağından korkarım. Masanın başına geçti. Çekmeceden yedek tabancasını da aldı. Ceketinin altındaki kemere taktı. Sanki bir muhtemel saldırı karşısındaymış gibi tedbirli olmak istiyordu. Bir şeyin yedeğini bulundurmak Bekir'in keyfiydi. Bazen bu keyif gözünü korkutur, canını yakardı. Annesini düşündü. Kim bilir hangi telaşın içindeydi. Kapı açıldı, Sıhhiye çavuşu kapıdaydı. Tecrübeli adamdı, hazırlıklı gelmişti. Bekir yüzbaşıyı selamladı. Emredin kumandanım. Yaralıyı tedavi et. Bu gece Sıhhiye çavuşluğunda misafir edin. Genç adama döndü. Delikanlının bakışlarından etkilenmişti. Onu ileride kullanabileceği bir güvenli vatandaş gibi görmüştü. Geçmiş olsun genç adam. Yarın gitmeden beni gör. Mutlaka gör. Genç adam başını eğdi. Bu ikisine de yetti. Bekir ne dediğinin anlaşıldığından emin oldu. Genç adam da kendisine verilecek görevin hakkını verecek kişi olduğunun güvenini vermişti. Emredersiniz efendim. Yüzbaşı İhsan ne olup bittiğinin farkındaydı ama Bekir'in böyle telaşlı davranışlar içinde hayret uyandıran tedbir arayışının sebebini merak ediyordu. Ağzını aradı. Ne o? Artık ikinci tabancamı kuşanıyorsun. Bunu eve bırakacağım. Ne olur ne olmaz. Annemi getirmek istiyorum. Bu cevabın Yüzbaşı İhsan'ı ikna edecek gücü yoktu. Boşlukta kalmıştı. Hatta öksüz çocuk gibi boynu büküktü. Bir endişe ve bir tedbir karşılıklı olarak ne yapacaklarının telaşını yaşamaya başlarsa, işin sonunda mutlaka bir gönül boşluğunun boy verdiğini iyi biliyordu. Esefli bir yüzle tabancaya baktı. ''Ben de annemi getirmek istiyorum ama ne çare ki?'' Sözünün sonunu getiremedi. Bekir, baltayı taşa vurduğunu pek fark etmişti. Çekmeceden bir kağıt çıkarıp İhsan'a uzattı. ''Şimdi geldi.'' Batı Trakya'da Yunanlılar Türkleri yola çıkarmışlar bile. Allah yollarını açık etsin. İhsan'ın korkusu bütün yüreğini kapladı. Yani, vallahi işin yanisi manisi yazılı değil. Ama ne olacağı belli. Açık konuş benimle. Belli ki biz de aynısını burada yapacağız. Tenbih, gafletten sakınmaktır. İkaz, günahla gaflet arasındaki korkulu köprüdür. Bazen sırattan bile ince olur. Eyüp. Şuayb Efendi cuma için abdest alacaktı. Dora bir büyük tas ve ibriği getirip önüne koydu. Uzanıp çoraplarını çıkaracaktı ki Şuayb Efendi tıpkı nezarethane bekçisi gibi sert iki müdahale ile Dora'nın bileklerine yapıştı. Kendine çekti. Kokladı, öptü, okşadı, göğsüne bastırdı. Hava çok güzel. Abdestimi tulumbada alacağım. Birlikte bahçeye çıktılar. Tulumbanın yorucu yanı su gelinceye kadar kolu kaldırıp indirmekti. Şuayb Efendi Dora'ya kıyamadı. Kolu bütün gücüyle indirip kaldırdı. Suyun ilk gelişi cılızdır, sonra gürleşir. Su gürlüğe ulaşınca Şuayb Efendi Dora'ya döndü. ''Hanım, yardım et biraz.'' Şuayb Efendi abdestini bitirdi, temiz paklarını giyindi. Kapıdan çıkarken Dora yolunu kesti. ''Kızma ne olur, hatırım için Hoca Efendi'ye sor.'' Şuayb Efendi'nin kaşları çatıldı ama gözleri şefkatliydi. Sesi uysal, manası derindi. ''Ben istemiyorum.'' ''Ya hatırım için efendim.'' Şuayb Efendi'nin kalbinde Dora'nın hatırı büyüktü. Bu hatırı sayacak ve bir fırsat bulursa soracaktı. Kapıyı açtı, ilk adımını attı. ''Ya Bismillah.'' Resmo. Sağlık Müdürlüğü'nün önünde kazanlar kurulmuştu. Telaşlı yamaklar ve tecrübeli aşçılar yemek pişiriyorlardı. Herkes sıraya girmişti. Sırası gelen yürüyor, birinci masaya yanaşıp sepetlere konulmuş ekmeklerden, kaplardan ve kaşıklardan birini alıp kazanın başındaki kazına uzatıyor ve yemeğini alıp yerine dönüyordu. Kadın yemekleri dikkatli ve hakça dağıtıyordu. Sıra Parios'a gelince durdu. ''Annen nerede?'' Parios durgunlaştı. Eleni ortalıkta görünmüyordu. Kadın Parios'u sorgulamayı sürdürdü. Sanki didikliyordu. ''Yok mu senin anan?'' Anastas Hızır gibiydi. Parios'u yakalayıp omuzuna oturttu. ''Ben babasıyım.'' Şimdilik sükunet sağlanmış gibiydi. Anastas, aşçı kadının duyacağı şekilde sesini yükseltti. ''Bak bakalım etrafı, annen nerede?'' Parios dört gözle çevreyi inceliyordu. Öylesine korku yüklü bir dua ile Eleni'yi görmeyi arzu ediyordu ki, bu kadar ağır yükü taşıyamayacağını kestirdiği noktaya geldi. Beklediği ses kulağının dibinde çınladı. ''Neredesin be oğlum? Yüreğime inecekti.'' Gökyüzü masmaviydi. Bulutlar cennet kubbesinin bekçileri gibi dizilmişlerdi. Parios ile Eleni yan yana oturdular. Anastas uzak bir kuytuluğa bağdaş kurmuştu. Gökyüzünü seyrediyordu. Eleni ve Parios birbirlerine baktılar. Gözlerinde sessiz bir mutabakat belirdi. Parios kalktı, Anastas'ın yanına gelip elinden tuttu. ''Büyüğümüz başlamadan sofraya el süremeyiz.'' Anastas'ın bakışları sakindi. Eleni daha sakin bakışlıydı. İkisinin de gözlerinde sevinçli bir davet keyfi vardı. Anastas ayağa kalktı. Bu her şeye yetti. Eleni de ayağa kalktı. Filip'in her sofraya oturduklarında okuduğu şükran cümlesini hatırladı. Sanki aile sofrasını açıyormuş gibi içinden tekrarladı. Tanrı'nın hayatı düzenlerken kullandığı yollar sınırsızdır. İnsanların da içlerinde dolaşan yollar vardır. Onlar da sınırsız ve sabırsız bekleyiş ihtimalleriyle zenginleşirler. Eleni duraksadı. Sanki sofranın huzur ve bereketini izleyen bir nos nefesinin saçlarını üflediği duygusuna kapıldı. Filip'in varlığını hissetti. Mutlu ve güvenli bir sofranın tadına varan bir sükunet ve mutluluk içinde bu konuşmayı sonuçlandırmak istiyordu. Eleni duyduklarını hemen yüksek sesle sofranın sahiplerine fısıldamaya başladı. Hayatın disiplini ve müsamahası birlikte verilmiştir. Aralarında önemli bir fark vardır. Birinin sevgisinde şefkat, ötekinde merhamet yer alır. Şefkat, acımadan sevmektir. Sevgiyle ilgilenmektir. Merhamet, acımanın yarattığı ilgidir. Maharet, bunu sevgiye çevirmektir. Eyüp. Şuayb Efendi köşeyi döndüğünde evin kapısı ardına kadar açıldı. Dora adımını sokağa attı ve durdu. Kadınlar bu semtin görgüsünde evin iç eşiğinde bekler, kapı tokmağının sertliği duyulunca destek demiri kaldırılarak kapı açılırdı. Dora henüz mahallenin adetini kavrayamamış, daha doğrusu alışamamıştı. Tekrar içeri girip kapıyı herkesin yaptığı gibi açmayı düşünürken Şuayb Efendi içeri girdi. Dora'nın gözleri sevinçliydi. Umutlu olduğu her halinden belliydi. Bu umut onu sevinçlere boğacak haberin tadını, tuzunu taşıyordu. ''Hoş geldin. Sana hayırlı haberim var.'' Dora sevinçten uçmaya başladı. İmam efendi kabul etti demek. Sormadım ki. Neden? Benim senin dininle, inancınla derdim yok. İşim yok. Neden değiştiresin ki? Dora'yı kucakladı, gözlerinin içine baktı. Bir derinlik vardı ki Şuayb böylesini hiç görmemişti. Düşerim diye korktu. Dora'ya sarıldı, dudaklarını Dora'nın kulağına yanaştırdı. Gazi Hazretleri Atina ile anlaşmış. İstanbul'daki Rumlar mübadilden sayılmayacaklarmış. İsmet de ağzını açmamış. Doğru mu? Karakola uğradım. Duyunca ağlayacak gibi oldum. Yaşlar yanağıma düşer diye hem korktum hem utandım. Tekrar Dora'yı kucakladı. İkisi de hıçkırıyordu. Dora kendini toparladı. Şuayb efendiyi asmanın altına götürdü. Yere minder serdi, efendisini oturttu. Sırtını duvara verdi. Arkasına kalın kerevit yastıklarını yerleştirdi. Dimdik duruyordu. Sözleri de dimdikti. Ölüm bundan sonra vuslattır bana artık. Yeter ki sen başımda ol. Cehennem diye gözümüzü ateşle öylesine korkuttular ki, cennet serinlikten başka hiçbir nimetle ölçülmüyor. Bir buhurdan tütüyor günün bittiği yerde. Kim açıklar sırrını hamlarla olgunların? Kim kavrar gerçeğini bir çaresiz çöküşün? Kim kurar tuzağını zifiri bozgunların? Kim açar kapısını bir vakitsiz dönüşün? Resmo. Mübadil gemisi getirdiği yolcularının gidişlerini izliyordu. Son gölge yok oluncaya kadar sabır sergiledi. Sonra kaptanın emriyle güvertede sıraya girerek kafileyi kendi kaderine teslim ettiler. Endişeli hislerin üzerine hayırlı dualarla örttüler. Son kağını gözden kayboluncaya kadar kas katı kesilmiş gibi selamladılar. Gemi düdüğü uzun uzun iki kez çalarak hayırlı bir hayat temenni etti. Sonra kaptan geriye dönüp çarkçı başına talimat verdi. Fare itlafı için temizlik ekibi hemen işe koysun. Öbür gün ilk kafileyi İzmir'e taşıyacağız. Mavi çaputlu resmi kafilesi yola çıkmıştı. Geminin veda düdüğü üzerine durdular. Limanı uzaktan seyreden tepenin bir düzlüğünde gemiyi seyrettiler. Ve sonra tertipli bir seyahat terbiyesiyle tekrar kağnılarına bindiler. Hırçın ve geçişi zor bir dağın tepesinden ve tehlikeli bellerden geçeceklerdi. Belediyenin görevlendirdiği rehberler yolun geçişi sırasında herkesin verilen emirlere mutlaka uymasını ısrarla duyuruyorlardı. Jandarmalar da kafilenin iki yanında aralıklı olarak yürüyüşe nezaret ediyor, bir anlaşmazlık doğmaması için dört gözle yolu izliyordu. Dağın tepesindeki geniş henüz geçilmişti ki kafileden yükselen hop sesiyle herkes şaşırdı. Ne olduğunu fark edecek ne bilgileri ne de tecrübeleri vardı. Sadece hisleriyle olan biten hakkında kavrayışlarını zenginleştirip değerlendirmelerde bulunuyorlardı. Anlaşıldı ki başlarına bir bela gelmişti. Mübadil kağnılarından biri çökmüş, kağnıyı çöken öküzün dizi kırılmış, gövdesi denklerin altında kalmıştı. Kağnının dingili tamir edilmesi imkansız şekilde ikiye ayrılmış, denkler yere saçılmıştı. Eşya göçkün bir panayır tezgahının pejmürdeliğini teşhir ediyordu. Kafileden sorumlu jandarma çavuşu ve rehberlerin başı olan delikanlı, kağnının darmadağın olmuş halini görünce olayı hiç üstelemedi. Çavuş sert kararlı bir adamdı. İşi sürüncemede bırakmaya niyetli değildi. Yapılması gerekeni hemen açıkladı. Hemen bir el verin. Her kağnı dağılan denklerden birini alsın. Yürüyüş başlıyor. Geciken olursa kendi yolunu kendi bulur. Gece bastırmadan gideceğimiz yere varalım. Nereye gidileceğinin kararı henüz bilinmiyordu. Glafkos, jandarma kumandanını ikna etmiş ve kafilenin sahile yakın düzlüklere yerleştirilmelerini söylemişti. Glafkos bu bekleyişinin keyfini sürerken belediye reisi kafilenin Kuzey Çamlık köyüne yerleştirilmesini istemiş, varış zamanını bile söylemişti. Kafile, Glafkos'un söylediği akşam karanlığının başladığı saatte değil, güneşin tam tepede olduğu saatte köye girecek ve belediye reisinin önceden söylediği şekilde yerleşme gerçekleştirilecekti. Her şey karanlığın telaşında değil, aydınlık bir güven içinde sonuçlandırılacaktı. Bazen insanoğlu savunduğu eski fikirlerinden vazgeçebilir. Bu aslında doğruyu geç idrak etmenin ayıpsız tavrıdır. Bu tavra inkar değil, sadece rücu deriz. Kimi hücumda, kimi rücuda olgunlaşır. Ayrım sonu, sayfa 260.